Ayrım 12.
Bu meselede benim hiçbir suçum olmadığını biliyorsun. Kapıyı dinlemeyi de nereden akletti acaba? Sen yanımızdan ayrıldıktan sonra Heathcliff pek pervasızca konuştu ama ben onun aklını Isabel'den başka bir konuya çekebilirdim. Gerisinin de hiç önemi yoktu. Şimdi ise o budalanın kendi aleyhinde söylenenleri dinlemeye çalışması yüzünden her şey berbat oldu. Zaten bazı kimseler haklarında konuşulanları dinlemeye pek meraklı olurlar. Edgar konuşmamızı duymamış olsaydı böyle çileden çıkmazdı. Heathcliff'i sesim kısılana kadar azarladıktan bana karşı haksız yere sert tavırlar takınmasına, çatmasına aldırmadım. Bu mesele kapandıktan sonra kim bilir ne kadar uzun bir süre kendi kabuğumuza çekilip kalacağımızı düşündüğüm için birbirlerine ne yaparlarsa yapsınlar benim umurumda değildi. Ama bundan sonra Heathcliff'le arkadaşlık edemezsem, Edgar huysuzluk, kıskançlık çıkarırsa ben de hastalanıp yataklara düşerek onlardan öcümü alacağım. Beni zorlarsa bu işi böylece sona erdireceğim. Ama bu hiçbir umut kalmadığı zaman başvurulacak son çare olacak. Bunun Edgar için beklenmedik bir şey olmasını da istemem. Bugüne kadar beni öfkelendirmekten çekinmek akıllılığını gösterdi. Bu siyasetinden vazgeçmesinin yaratacağı tehlikeleri benim dalıma basarsa her şeyi göze alabileceğimi ona anlatmalısın. Şu duygusuz halinden sıyrılıp benim için üzülüyormuş gibi görünmeyi becersen çok iyi olacak. Bu sözleri içinden gelerek söylediği için benim onları dinlerken gösterdiğim vurdum duymazlık gerçekten can sıkıcıydı. Fakat isteklerini gerçekleştirebilmek için sinir buhranı geçirmeyi önceden tasarlayabilen bir kimsenin irade gücüyle buhran sırasında bile kendini tutabileceğine inanıyordum. Üstelik onun bencilliğine hizmet etmek için kocasını da onun deyimiyle korkutmak, üzüntülerini artırmak istemiyordum. Bu yüzden de salona doğru gelirken beyle karşılaşınca hiçbir şey söylemedim. Yalnız kavgalarına devam edip etmeyeceklerini anlamak için geri döndüm. Konuşmaya önce bey başladı. Öfkelenmeden fakat üzgün bir sesle "Yerinden kıpırdama Catherine," dedi. "Ben kalmayacağım. Buraya ne kavga etmeye ne de barışmaya geldim. Yalnız bu akşamki olaylardan sonra da onunla arkadaşlığa hala devam etmek niyetinde misin onu öğrenmek istiyorum." Hanım ayağını yere vurarak onun sözünü kesti. "Allah rızası için artık bu konuyu kapa. Senin buz kesilmiş kanın ateşlenmez. Damarların buzlu suyla dolu. Benimkiler ise kaynıyor. Hem de bir soğukluk karşısında fıkır fıkır kaynıyor." Edgar Linton ısrar etti. "Beni başından savmak istersen sorumu cevaplandırmak zorundasın. Şu mahut öfkene gelince o beni korkutmuyor. İstediğin zaman herhangi bir kimse kadar sabırlı olabileceğini öğrendim. Şimdi Heathcliff'ten mi yoksa benden mi vazgeçeceksin onu söyle. Hem onun hem de benim dostum olmana imkan yok. Hangimizi seçeceğini de mutlaka bilmek istiyorum." Catherine öfke saçarak "Beni yalnız bırak," diye bağırdı. "Yalnız kalmak istiyorum. Ayakta zor durduğumu görmüyor musun? Edgar sen git buradan." Çanı ipi kopup gümbürtüyle yere düşene kadar çaldı. Ben de ağır ağır içeri girdim. Böylesine haksız, böylesine yezidçesine öfke azizlerin bile sabrını taşırmaya yeterdi. Oraya uzanmış, başını kanepenin koluna çarpıyor, dişlerini un gibi ufalamak istermişçesine gıcırdatıyordu. Bey de birdenbire beliren bir pişmanlık, korku içinde durmuş, onu seyrediyordu. Bana biraz su getirmemi söyledi. Hanımın konuşacak hali yoktu. Bir bardağı doldurup getirdim. Hanım içmek istemeyince ben de suyu yüzüne serptim. Birkaç saniye sonra kas katı uzanarak gözlerini yukarı devirdi. Bu arada yanakları bembeyaz kesilmiş, ölü gibi olmuştu. Edgar dehşet içindeydi. "Hiçbir şeyci yok," diye fısıldadım. Aslında ben de korkmuştum ama beyin yenilgiye uğramasını istemiyordum. Bey titreyerek "Dudaklarında kan var," dedi. Ben sertçe "Aldırmayın," dedim. Sonra da o içeri gelmeden önce hanımın bir sinir buhranı gösterisi yapmayı nasıl tasarladığını anlattım. Fakat basiretim bağlanmış, yüksek sesle konuşmuştum. Söylediklerimi hanım da duyuverdi elbette. Bunun üzerine birden doğruldu. Saçları omuzlarına dökülmüş, gözlerinde şimşekler çakıyor, boynunun kollarının kasları seyiriyordu. Hiç olmazsa kemiklerimi kırar diye düşündüm ama o sadece etrafına öfkeyle baktıktan sonra koşarak odadan çıktı. Bey onun arkasından gitmemi söyledi. Ben de odasının kapısına kadar gittim. Catherine kapıyı yüzüme kapayıp içeriden kilitleyerek daha fazla ilerlememi önledi. Ertesi sabah da kahvaltıya inmeye niyetlenmediği için gidip odasında bir şeyler istiyor mu diye sordum. Kesin olarak hayır dedi. Aynı soru öğle yemeğinde, akşam çayında, ertesi sabah da tekrarlandı. Aynı karşılık alındı. Edgar Linton vaktini hep kütüphanede geçiriyor, karısının ne yaptığını sormuyordu. Isabel ile de bir saat kadar konuşmuş, onun ağzından Heathcliff'in davranışlarından iğrendiğine dair bir iki söz almak istemişti ama kızın verdiği kaçamaklı karşılıklardan da bir şey anlayamadığı için bu sınavı başarı elde edemeden bitirmek zorunda kalmıştı. Yalnız bu arada kız bu değersiz talibine cesaret vermek deliliğini gösterecek olursa kendisiyle arasındaki bütün akrabalık bağlarını koparacağını da ihtar etmeyi unutmadı. 12. Küçük hanım koruda, bahçede hep sessiz, gözleri yaşlı olarak dolaşırken abisi de hiç açmadığı kitaplar arasına gömülüyordu. Bana kalırsa Catherine'in yaptıklarından pişman olup kendisinden özür dilemeye geleceğini, onunla barışmak isteyeceğini umuyordu. Hanım ise Edgar'ın her yemekte yalnızlıktan bunaldığını, koşup karısının ayaklarına kapanmasına da sadece gururunun engel olduğunu düşünerek oruca devam ediyordu. Ben, Gerinç'in duvarları arasındaki aklı başında tek insanın kendim olduğunu düşünerek ev işlerimi yapıyordum. Küçük hanımı boş yere avutmaya kalkışmadığım gibi hanıma da öğüt vermeyi aklımdan geçirmedim. Karısının sesini duyamadığı için hiç olmazsa adını duymaya can atan beyin de sızlanışlarına kulak asmıyordum. Canları istediği zaman bana gelmelerini beklemeye kararlıydım. İnsanı usandıracak kadar ağır bir tempo ile ilerleyen gelişme sonunda bu dediğim de oldu. Catherine üçüncü gün kapısının kilidini açtı. Sürahisiyle leğeninde su bittiği için onları yeniden doldurmamı, öleceğine inandığı için de bir tas lapa getirmemi söyledi. Bunları kocası duysun diye söylediğini anlamıştım. Ben böyle bir şeyin olacağına inanmıyordum, onun için hanıma biraz kızarmış ekmekle çay getirdim. İştahla yiyip içti, sonra tekrar başını yastığa koydu. Ellerini kenetleyip inlemeye başladı. ''Ah, kimse benimle ilgilenmediği için ölüyorum.'' diyordu. ''Keşke şunu da yemeseydim.'' Aradan epey zaman geçtikten sonra şöyle mırıldandığını duydum. ''Hayır, ölmeyeceğim. O buna sevinir. Beni hiç sevmiyor. Ölsem de beni hiç özlemeyecektir.'' Benzi ölü gibi hareketleri pek aşırıydı ama ben hiç istifimi bozmadan ''Bir şey mi istediniz hanımefendi?'' diye sordum. İri buklelerini yorgun yüzünden çektikten sonra ''O zavallı mahluk ne yapıyor?'' diye sordu. ''Uyku hastalığına mı yakalandı, yoksa öldü mü?'' ''Bay Linton'ı soruyorsanız hiçbiri değil.'' dedim. ''Gerçi çalışmaları gerektiğinden fazla zamanını alıyor ama kendisi oldukça iyi. Başka eğlencesi yok. Onun için her zaman kitapların arasına gömülüyor.'' Hanımımın gerçek durumunu bilseydim böyle konuşmazdım ama perişan görünüşünün daha ziyade gösteriş olduğu inancından kendimi bir türlü kurtaramamıştım. Üzüntüden kahrolmuş bir halde kitaplarının arasına mı gömülüyor diye bağırdı. Ben de burada ölüyorum. Mezara girmeme ramak kalmışken ah Allah'ım acaba benim ne hale geldiğimi biliyor mu diye söylenirken bir yandan da karşı duvardaki aynaya bakıyordu. Catherine Linton mu bu? O benim naz ettiğimi ya da mahsus yaptığımı sanıyor. Ona durumun korkulacak derecede ciddi olduğunu söyleyemez misin? Neri iş işten geçmediyse onun duygularını öğrenir öğrenmez ben de şu iki şıktan birini seçeceğim. Ya hemen açlıktan öleceğim ki o kalpsizin biri ise bu ona bir ceza olmayacaktır ya da iyileşip buralardan gideceğim. Şimdi onun hakkında söylediklerin doğru mu? Dikkat et, gerçekten benim hayatıma bu derecede ilgisiz mi kalıyor? ''Aman hanımcığım'' dedim. ''Beyefendi sizin tehlikeli bir şekilde hasta olduğunuzu dahi bilmiyor. Kendinizi açlıktan öldüreceğinizden de korkusu yoktur elbette.'' ''Sen öyle mi düşünüyorsun? Ona açlıktan öleceğimi söyleyemez misin? Zorla ona kendi düşünceni söyle. Benim öleceğimden emin olduğunu anlat.'' ''Ama bu akşam iştahla yemek yediğinizi unutuyorsunuz.'' dedim. ''Yarın da bu yediklerinizin faydasını göreceksiniz.'' Catherine sözümü kesti. ''Onu öldüreceğini bilseydim hemen canıma kıyardım. Şu üç gecedir gözlerimi bir saniye bile yummadım. Ah ya Rabbi ne işkenceydi o. Beni cinler periler bastı Neli. Ama ne fayda. Artık sevmediğini düşünmeye başladım. Ne garip. Herkes birbirinden nefret edip birbirini küçük düşürdüğü halde beni sevmeden edemezler diye düşünürdüm. Hepsi de birkaç saat içinde düşman kesiliverdi. Buradakilerin hepsi bundan hiç şüphem yok. Onların soğuk çehreleriyle çevriliyken ölüme gitmek ne acı. Isabel korku, nefret duyguları içinde odaya girmeye korkar. Çünkü Catherine'in ölümünü seyretmek korkunç bir şey olacaktır. Edgar da durmuş soğukkanlılıkla bu işin sonunu seyretmektedir. Sonra da evini yeniden huzura kavuşturduğu için Tanrı'ya şükredip yeniden kitaplarına dönecektir. Duygusu olan bütün yaratıklar aşkına ben burada ölürken onun kitaplarla ne işi var söylesene. Kocasının bu filozofça geri çekilmesi hakkında onun zihnine yerleştirmek istediğim düşüncelere bir türlü dayanamıyordu. Başını oradan oraya vurarak o ateşli şaşkınlığını delilik derecesine vardırdı. Yaslı dişleriyle paraladı. Sonra her tarafı alev alev yanarak doğruldu, pencereyi açmamı istedi. Kış ortasındaydık. Kuzeydoğudan şiddetli bir rüzgar esiyordu. Onun için ses çıkarmadım. Yüzünün aldığı şekiller, davranışlarındaki değişiklikler beni fena halde telaşlandırmaya başlamıştı. Bundan önceki hastalığını, doktorun onu sinirlendirmemeye dikkat etmemiz gerektiği konusundaki sözlerini hatırladım. Bir dakika önce çılgın gibiydi. Şimdi ise bir dirseğine dayanmış, emrini dinlemediğimin farkında bile olmadan yastığın yırtıklarından çıkardığı tüyleri cins cins ayırmaya çalışıyordu. Zihni başka düşüncelere dalmıştı. Kendi kendine şu hindi tüyü, şu yaban ördeğinin tüyü diye mırıldandı. Bu da güvercin tüyü. Aa, demek yastıklara güvercin tüyü de koyuyorlarmış. Tevekkeli değil, bir türlü ölemiyorum. Bir daha sefere yatarken güvercin tüylerini yere serpiştirmeyi unutmasam bari. Aa, bu da keklik tüyüymüş. Ya şu? Bunu bin tüy arasında da görsem gene tanırım. Bir yağmur kuşunun tüyü. Güzel kuş. Kırlarda hep başımızın üstünde dönerdi. Yuvasına dönmek istiyordu çünkü bulutlar tepelere inmiş, yağmur yağacağı benziyordu. Bu tüy fundalıktan alınmıştı, kuş da vurulmamıştı. Yuvasını kışın görmüştük, küçücük iskeletlerle doluydu. Heathcliff yuvanın üstüne bir ökse kurduğu için kuşların yaşlıları yuvaya yaklaşmaya çekinmişlerdi. O günden sonra da Heathcliff'e bir daha yağmur kuşu vurmayacağına söz verdirdim. Vurmadı da. Evet, işte birkaç tane daha. O benim yağmur kuşlarımı vurdu mu Neli? İçlerinde kırmızısı var mı? Dur bakayım. Şu bebek oyunundan artık vazgeç diye sözünü kestim. Yastığı da çekip yırtık yüzü yatağa gelecek şekilde çevirdim. Çünkü içindekileri avuç avuç boşaltıyordu. Uzan da gözlerini kapa dedim. Sayıklıyorsun. Etraf darmaduman oldu. Tüyler kar taneleri gibi savruluyorlar. Sağa sola dönüp tüyleri toplamaya koyuldum. O ise hayallere dalmış, seni yaşlı bir kadın gibi görüyorum Neli diyordu. Gümüşü saçların var, omuzların çökmüş. Bu yatakta Peniston kayalarının altındaki perili mağara. Sen buzağlarımızı yaralamak için cüce okları atıyorsun. Ben yanında olduğum için de bunlar sadece yapayıymış gibi davranıyorsun. İşte 50 yıl sonra sen böyle olacaksın. Biliyorum, şimdi böyle değilsin. Ben sayıklamıyorum da yanlışın var. Yoksa senin gerçekten o kara kuru cadı olduğuna, kendimin de gerçekten Peniston kayalığında bulunduğuma inanırdım. Şimdi gece olduğunun farkındayım. Masa üstünde yanan iki mumun kara cendereyi zifir gibi parlattığını biliyorum. Kara cendere mi? O da nerede diye sordum. Sen uykunda konuşuyorsun. Her zaman olduğu gibi duvara dayalı duruyor dedi. Biraz garip kaçacak ama cenderenin içinde bir de surat görüyorum. Odada cendere mendere yok, hiçbir zamanda olmadı diye söylendim. Tekrar eski yerime oturdum, onun yüzünü iyice görebilmek için de perdeyi kaldırdım. Hanım ısrarla aynaya bakarak sen o suratı görmüyor musun diye sordu. Ne dediysem bunun kendi yüzü olduğuna onu inandıramadım. En sonunda kalkıp aynayı bir şalla örttüm. Surat hala örtünün gerisinde diye direndi. Hem de kımıldadı. Kim o? İnşallah sen gittikten sonra oradan çıkmaz. Ah Neli, bu odada hortlak var. Yalnız kalmaktan korkuyorum. Elini tutarak sakin olmasını söyledim. Bütün vücudu zangır zangır titriyordu. Yorgun bakışlarını da aynanın bulunduğu yerden ayıramıyordu. Orada kimseler yok diye ısrarla söylendim. O senin kendi hayalindi Catherine. Bunu az önce sen de biliyordun. Kendim ha diye inledi. İşte saat de 12'yi vuruyor. Öyleyse doğru, çok korkunç. Parmakları örtüyü kavrayıp gözlerinin üzerine çekti. Kocasını çağırmak üzere usulca kapıdan çıkmak istedim. Kulakları paralayan bir çığlıkla geri döndüm. Çerçeveyi örten şal düşmüştü. Ne oldu, ne var diye bağırdım. Asıl korkak kimmiş gördün mü? Kendine gel, o ayna Catherine, ayna. Bakınca kendini görüyorsun. Ben de burada senin yanındayım. Şaşkın bir vaziyette titreyerek bana sımsıkı sarıldı. Yüzündeki korku ifadesi yavaş yavaş silindi. Benzinin solukluğu kayboldu, yüzü utançla pembeleşti. Hay Allah, kendimi evde sandım diye içini çekti. Uğultulu tepelerdeki odamda yatıyormuşum gibi geldi. Zayıf olduğum için zihnim karıştı. Elimde olmadan çığlık attım. Sakın bir şey söyleme ama yanımda kal. Uyumaktan korkuyorum. Gördüğüm rüyalar beni dehşete düşürüyor. Şöyle derin bir uyku sana çok iyi gelir hanımcığım dedim. İnşallah şu çektiklerin de bir daha açlık denemelerine girişmeni önler. Hanım ellerini ovuşturarak acı acı söylendi. Ah keşke eski evde kendi evimde olsaydım. O pencere önündeki köknarlar arasında uğulduyarak esen rüzgar. Ne olur, bırak da onu yüzümde hissedeyim. Doğruca kırlardan geliyor, ne olur. Bırak da ondan bir nefescik alayım. İçi rahat etsin diye pencereyi birkaç saniye açık tuttum. İçeriye soğuk bir rüzgar doldu. Hemen pencereyi kapayıp yerime döndüm. Artık sakin sakin yatıyordu. Yüzü gözyaşlarıyla ıslanmıştı. Vücudundaki bitkinlik ruhunu da yatıştırmıştı. Bizim o ateşli, öfkeli Catherine'imiz mızmız bir çocuktan farksızdı artık. Birdenbire canlanarak ben buraya kendimi hapsedeli ne kadar oldu diye sordu. Pazartesi akşamı kapandın dedim. Şimdi ise perşembe gecesindeyiz. Daha doğrusu cuma sabahındayız. Ne? Aynı hafta içinde miyiz? Demek bu kadar kısa sürdü ha? Sade suyla, naletlikle yaşamak için yeteri kadar uzun bir süre dedim. Şüphe içinde, doğrusu bana pek uzun geldi dedi, diye mırıldandı. Daha çok olsa gerek. Onlar kavga ettikten sonra salonda olduğumu hatırlıyorum. Edgar'ın bana insafsızca çatışını, benim de çaresiz bir halde buraya kaçıp kapanışımı hatırlıyorum. Kapıyı sürgüler sürgülemez de karanlığa gömülerek yere yıkıldım. Edgar da beni alaya almakta ısrar ederse çileden çıkacağıma ya da çıldıracağıma bir türlü ikna edemedim. Dilime de beynime de hakim değildim. O da benim çektiğim acının herhalde farkına varmadı. Ancak ondan, sesinden kaçmayı akıl edebilecek durumdaydım. Çevremdekileri görüp işitebilecek hale gelinceye kadar da şafak sökmüş. Bak Neli, sana neler düşündüğümü, beni şuurumu kaybetmekten korkutuncaya kadar tekrarlanan olayları anlatacağım. Şu masa ayağına başımı dayamış, gözlerim kül rengi alan pencereyi hayal meyal görerek yatarken kendimi evdeki meşe kaplamalı yatakta yatıyor sandım. Kalbimde yeni uyandığım için sebebini hatırlayamadığım garip bir kederle sızlanıyordu. Bunun ne olabileceğini bulmak için kendimi üzüntüyle yedim. Ama ne garip, hayatımın son 7 yılı tam bir boşluk içindeydi. Hatta bu 7 yılı yaşadığımı bile hatırlamıyordum. Ben çocuktum, babamı yeniden gömmüşlerdi. Üzüntüm de Hindley'in Heathcliff'le beni ayırmak için verdiği emirlerden doğuyordu. İlk defa yalnız yatırılmıştım. Bütün gece ağladıktan sonra daldığım hüzünlü uykudan uyanıyordum. Pancurları itmek için elimi kaldırınca masaya çarptım. Elimi halının üzerinde gezdirdim. İşte o zaman birdenbire aklım başıma geldi. Son üzüntüm de bir çaresizlik nöbeti içinde kaybolmuştu. Kendimi niçin bu derece berbat bulduğumu bilemiyorum. Geçici bir cinnet olsa gerek. Çünkü başka bir sebep de hemen yok gibi. Ama bir de şöyle olduğumu farz et. Ben 12 yaşındayım, uğultulu tepelerden, eski dostlarımdan, hele o günlerde benim her şeyim olan Heathcliff'ten ayrı düştüm. Bir anda Thrushcross Garange'ın hanımı, bir yabancının karısı olarak Bayan Linton adını aldım. Bundan sonra benim ona dünyadan uzakta yaşayan bir sürgün, aforoza uğramış bir zavallıyım. İşte o zaman benim içine yuvarlandığım cehennem hakkında bir fikir edinebilirsin. Sen istediğin kadar kafanı salla Neli. Benim huzurumun kaçmasında senin de payın var. Edgar'la konuşup beni rahat bırakmasını söylemeliydin. Evet, bunu gerçekten yapmalıydın. Of, yanıyorum. Ah, bir dışarıda olabilsem. Gene eskisi gibi yarı vahşi, kendi başına buyruk bir kız olabilsem. Azarlamalar karşısında da deliye dönecek yerde gülüp geçebilsem. Ben niçin bu kadar değiştim? Niye birkaç kelimeyle kanım kaynamayıp çileden çıkıyorum? Ah, o tepelerdeki fundalıklarda olsam gene eski halime kavuşacağımdan eminim. Pencereyi gene aç, ardına kadar aç. Çabuk ol, niye kımıldamıyorsun? Senin soğuk alıp ölmeni istemiyorum da ondan dedim. Daha doğrusu bana yaşama fırsatı vermek istemiyorsun diye kederli kederli söylendi. Allah'tan ki şimdilik elim ayağım tutuyor, pencereyi kendim açabilirim. Benim ona engel olmama fırsat bırakmadan yataktan kaydı. Sendeleye sendeleye pencerenin önüne gitti. Kanatlarını ardına kadar açtı. Omuzlarını bıçak gibi kesen dondurucu havaya aldırmadan dışarı sarktı. Önce yalvardım, sonra da onu zorla geri çektim. Fakat ondaki deli gücünün benimkinden çok üstün olduğunu anlamakta gecikmedim. Biraz sonraki abuk sabuk sözleri, delice hareketleri de gerçekten cinnet geçirmekte olduğunu gösterdi. Ay yoktu, her yer sisli bir karanlık içindeydi. Yakın, uzak hiçbir evden bir tek ışık sızmıyordu. Her yerde ışıklar çoktan söndürülmüştü. Hele uğultulu tepelerdeki ışıklar zaten hiç görünmezdi. Catherine oradaki ışıkları gördüğünü inatla söylüyordu. Bak diye heyecanla bağırdı. Şu içinde mum yanan, önünde ağaçlar sallanan yer benim odam. Öbür ışık da Joseph'in tavan arası hücresinde yanıyor. Joseph geceleri geç vakitlere kadar oturur değil mi? Ben eve geleyim de kapıyı kilitlesin diye bekler. Eh, bir süre daha beklemesi gerekecek. Güç üzüntü verici bir yolculuk bu. Üstelik bu yoldan giderken Gimmerton Kilisesi'nin de önünden geçmemiz gerekiyor. Biz birçok kereler oradaki hortlaklara meydan okuduk. Mezarlar arasında durup hayaletlere "Hadi gelin" diye seslenmek cesaretini gösterdik. Ama bakalım şimdi de ben seni bu işi yapmaya kışkırtırsam bu macerayı göze alabilecek misin? Heathcliff, alırsan seni bırakmam. Orada tek başıma yatmayacağım. İsterlerse beni 4 metre derine gömsünler. Hatta kiliseyi de üstüme yıksınlar. Gene de sen benim yanıma gelmedikçe rahat etmeyeceğim. Hiçbir zaman etmeyeceğim. Sustu. Sonra yüzünde garip bir gülümsemeyle tekrar başladı. Düşünüyor. Benim ona gelmemi tercih edecek anlaşılan. Öyleyse bir yol bul. O kilise avlusundan geçmeyen bir yol olsun. Çok yavaşsın ama gönlünü ferah tut. Çünkü sen hep benim peşimden gelmişsindir. Onun bu çılgınlığına karşı bir şey söylemenin faydasız olacağını anlamıştım. Onu pencerenin başında yalnız bırakmadan üstünü örtecek bir şal almanın yollarını araştırırken kapı tokmağının kıpırdadığını dehşetle fark ettim. Derken Bay Linton içeri girdi. Kütüphaneden daha yeni çıkmış geliyordu. Koridordan geçerken konuşmalarımızı duymuş. Biraz merakla ya da korkuyla gecenin bu geç saatinde böyle konuşmamızın sebebini anlamak istemiş. Bey, odanın kederli havası içinde gördüğü manzara karşısında şaşkınlıktan bir çığlık koparmak üzereydi. Ben, "Ah beyefendi!" diye bağırarak onun bir şey demesine fırsat bırakmadım. "Zavallı hanımcığım çok hasta. Üstelik bana da hükmediyor. Bir türlü onun hakkından gelemiyorum. Yalvarırım, gelin de onu yatağına yatmaya razı edin. Öfkenizi de unutun. Çünkü ona kendi aklının hükmettiğinin dışında bir şey yaptırmak çok zordur." Bey telaşla bize doğru gelerek "Catherine hasta mı?" diye sordu. Pencereyi kapayalım. "Catherine, neden?" Susmuştu. Karısının halini görünce nutku tutulmuştu adeta. Dehşet dolu gözlerle bir ona bir bana bakmaktan başka bir şey yapmıyordu. "Buraya kapanmıştı" diye anlatmaya devam ettim. Hemen hiçbir şey yemiyor. Halinden de hiç şikayet etmiyordu. Bu akşama kadar da hiçbirimizi içeri almadığı için onun durumundan sizi de haberdar edemedik. Çünkü biz de bir şey bilmiyorduk. Yalnız önemli bir şey de olmasa gerek. Açıklamamın pek acemice, yalap şalap olduğunu fark etmiştim. Çünkü beyin kaşları çatılmıştı. "Önemli bir şey değil, öyle mi Alan Dean?" diye sert bir sesle sordu. "Bu durumu benden gizlemenin hesabını ileride daha açık olarak vereceksin." Karısını kucağına aldı. Acı dolu bakışlarla ona baktı. Hanım önce onu tanır gibi bakmadı. Hatta dalgın bakışları onu fark etmemişti bile. Neyse ki cinnet hali iyice kafasına yerleşmemişti. Dışarıdaki karanlığı gözden geçirdikten sonra yavaş yavaş bakışlarını ona çevirdi. Kendisini kucağında tutanın kim olduğunu anladı. "Ya demek geldin ha Edgar Linton," diye kızgın kızgın söylendi. "Sen istenmediği zaman bulunan, istendiği zaman ise hiç bulunamayan yaratıklardansın. Şimdi de bir sürü sızlanmalar, yalvarmalar dinleyeceğiz besbelli. Görüyorum ki öyle olacak. Ama bunların hiçbiri beni o ilerideki dar yuvama, ilkbahar sona ermeden yerleşeceğim dinlenme yerime gitmekten alıkoyamayacak.